gerçekten. Oysa adımız da onun için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınındayız. Bugün 18 Haziran 2020 Perşembe. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. İletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupa göçmenlere yönelik kötü yaklaşımlarıyla, ırkçılık ve İslam karşıtlığıyla insanlık tarihinden silinmeyecek görüntülere ev sahipliği yapıyor maalesef. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da siyahilere ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor. Türk ve İslam düşmanlığı, camilere saldırılar her geçen gün artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un öldürülmesi, ırkçılık karşıtı gösterilerin fitilini ateşlemişti. Bu protestolar Avrupa ülkelerine de sıçradı ve hızla yayılıyor. Akıllardaki soru, dünya nereye doğru evriliyor? Bugün Avrupa'daki korku, bölünme, göçmen karşıtlığı ve İslamofobiye cevap olarak kapsayıcı, kültürler arası bir çerçeveyi teşvik etmek için farklı sosyal ve politik aktörler arasında bir sinerji oluşturmayı amaçlayan Belçika merkezli Think Out Düşünce Kuruluşu'nun çalışmalarını, Türk diasporasını ve yükselen ırkçılığı konuşacağız. Think Out Onursal Başkanı Sayın Bekir Güneş telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Huzur Hayat köşemizde temizlik imanın yarısıdır hadisi şerifinden yola çıkarak Müslümanların temizliğe verdiği önemi ve çevre hassasiyetini konuşacağız. İslam çevre konusunda hangi hassasiyetlere dikkat çekiyor? Üzerimize düşen vazifeler neler? Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Bu soruların yanıtlarını alacağız. Hayatın Sesleri başladı. Müzikten sonra buradayız.
Ettin. Sevdiğim yetmedi yoksa söylemedin. Bir kerecik olsun asma ne olur o gül yüzünü. Sitem etme, söyletme. Sitem etme, söyletme. Silesin diye bu yürek dayanır mı sandın bu kadar acıya? Ne olur elleme şu yanan gönlüme, ne olur gülme şu garip halime. Yoksa buradan başka yalan bir diyarda sevdiğim mi var da beni oyalarsın? Söyleme, sakın söyleme.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Thinkout Onursal Başkanı Sayın Bekir Güneş telefon hattımızda. Sayın Güneş, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Günler nasıl geçiyor?
Teşekkürler, iyi. Günler malum korona günleri, korona yoğunlukla geçiyor.
Evet. Allah afiyet versin. İnşallah hep birlikte güzel günlere çıkarız.
İnşallah en kısa zamanda.
Evet. Thinkout'tan bahsettiğim programın açılışında hangi amaçla kurulduğunu anlattım. Biz Thinkout'un hangi tarihte ve nasıl kurulduğunu merak ediyoruz. Bize bunu anlatır mısınız?
Tabii ki. Thinkout 2014 yılında, Nisan 2014'te bir grup arkadaşımız tarafından belirli bir var olan açığı kapatmak için kuruldu. Örneğin Türklerin ve Müslümanların bir düşünce kuruluşu yoktu Batı'da, özellikle Avrupa'da. Uluslararası kurumlarda hak arama, konuları takip etme konusunda da bir eksiklik vardı. Bazı kuruluşlar olsa da bir yetersizlik vardı. Böyle bir açığı kapatmak için. Öncelikle Avrupa'da yaşayan Müslümanların ve Türklerin haklarını uluslararası kurumlarda arayabilmek için.
Evet.
Kuruldu.
Thinkout Belçika merkezli. Peki dünyanın başka yerlerinde temsilcilikleriniz var mı?
Temsilciliklerimiz değil, temsilcilerimiz var. Fransa'da, Paris'te temsilcimiz var. Almanya'da ve Avusturya'da temsilcilerimiz var.
Evet. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Hele ki bu son zamanlarda. Biliyorsunuz Avrupa'da ırkçılık bir hayli yükseldi. Türklere yönelik saldırılar, Müslümanlara yönelik saldırılar, cami saldırıları. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Biz ağırlıklı olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda çalışıyoruz. Orada biliyorsunuz 50 ülkenin katılımıyla uluslararası insan hakları oturumları oluyor her yıl. Değişik zamanlarda da olabiliyor. Ağırlıklı olarak oralarda bu ırkçılık ve özellikle İslam düşmanlığı üzerine oturumlarda katılıp söz alıp raporlara müdahale olmaya çalışıyoruz. Onun dışında Avrupa Parlamentosu yine takip ettiğimiz, akredite olduğumuz, lobi kurumu olarak akredite olduğumuz bir uluslararası kurum. Avrupa Parlamentosu'nda da kendi alanımızla ilgili oturumlara katılıp gerekli görüşmeler yapıyoruz. Bir de bunun yanında Birleşmiş Milletler bizim için daha çok yeni ama orada da birkaç çalışmamız oldu. Daha yavaş yavaş orada bir ağırlık oluşturmaya, genişletmeye çalışıyoruz. Bunun yanında yerel meclisler var. Avrupa'da ülkelerin siyasi yapısı biraz farklı. Belediyeler daha etkili, daha güçlü. Oralarda çalışmalarımız var. Ve üniversitelerde de ufak tefek çalışmalarımız oluyor.
Çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok eskiye dayanan bir ırkçılık var. Siyahilere yönelik. Ve geçtiğimiz günlerde de siyahi George Floyd'un öldürülmesi bunun son demi oldu. İnsanlar iyice şiddetlendiler, hırslandılar ve sokaklara döküldüler. Protesto ediyorlar bunu artık. Aslında bu ırkçılığın da bir kökenine inmek lazım değil mi? Bu ırkçılık Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ne zaman başladı? Buna da değinmek lazım değil mi?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılık hani biraz şey gibi duruyor. Sanki Amerika ilk var olduğu günden beri ya da şöyle ilk keşfedildiği, Batı Avrupa tarafından ilk keşfedildiği günden beri ırkçılık orada hep varmış gibi yani. Sonradan gelmedi. En başından beri. Gerek Kızılderililere karşı, sonra getirdikleri Afrikalı kölelere, göçmenlere karşı. Onlar biliyorsunuz Afrikalıları köle olarak getirdiler oraya. Avrupa'da ırkçılık biraz daha farklı. Bilinen anlamıyla işte İkinci Dünya Savaşı Hitler'le gelen bir ırkçılık var ama bugün durum oldukça değişiyor. Değişkenlik gösteriyor. Biz gözlemlerimizden ve tecrübelerimizden yola çıkarak şöyle bir şey diyebiliyoruz. Irkçılar iki çeşit. Bir kronik ırkçılar var, bir de konjektürel ırkçılar var. Yani ırkçıların içerisinde konjektürel ırkçılar çoğunluğu oluşturuyorlar. Kronik yani sürekli ırkçı olanlar, onlar azınlıktalar aslında.
Evet, bunları açıklar mısınız bize? Ayrımı nedir?
Tabii ki kronik ırkçılar onlar artık hani doğuştan mı diyelim ve yapı olarak onlar her zaman ırkçılar, her koşulda ırkçılar. Hı-hı. Ama konjektürel ırkçılar aslında her koşulda ırkçı değiller. Konjektür onları ırkçı yapıyor. İşte siyasi konjektür ve ekonomik konjektür var. Farklı etkenler de var ama ana etkenlerden başında siyasi ve ekonomik etkenler geliyor. Örneğin örnek verecek olursam en son Belçika Gent Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma var. Türklere iş başvurusunda %47 oranında ayrımcılık yapıldığını gösteren bir araştırma üniversitenin yaptığı. Hı hı. Şimdi burada bir tezat var. Belçikalılar Müslüman işçilere misafir işçi diyorlar. Yani 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkeye çalışmak için getirilmiş işçiler. Çalışmak için getirdiğin birilerine neden iş sahasında ayrımcılık yaparsın? Yani böyle bir soru geliyor insanın aklına. Çünkü mantıklı değil.
Tabii.
Ama bunun altında yatan çok farklı nedenler var. Birincisi, işverenler artık ucuz işçi istiyorlar ve o misafir işçiler, yani Müslüman işçiler de artık ucuz işçi değiller. Onun için de bu şekilde bir ayrımcılık oluyor. Doğu blokundan gelen daha ucuz işçiler var. Onlara yer açmak için de bizlerin, Türklerin veya Kuzey Afrikalı işçilerin bir kenara atılması, bir kenara itilmesi gerekiyor. Bu da bunu yapmak için de belli bir baskı oluşturuyorlar. Bu baskı da halkta ırkçılığa neden oluyor. Malum işte sosyal medya var, medya haberleri falan var. Bu da halkın içerisinde ırkçı söylemlere, ayrımcı söylemlere neden oluyor. Bu etkenlerin başında en önemlilerinden bir tanesi. Bir de siyasi etkenler var. Malum siyasetçiler üzerlerinde herhangi bir konuda baskı oluştuğunda, işte ekonomik olsun ya da ülke yönetimini ilgilendiren bir konu olsun, çok çabuk ırkçı söylemlere tutunuyorlar ki kendi eksiklerini giderebilmek veya göz ardı edebilmek veya kapatabilmek için hemen çok hızlı bir şekilde medya tarafından ırkçılık topluma pompalanabiliyor. Bu da bir ırkçı, yeniden bir ırkçı söyleme, ırkçı düşünceye neden oluyor. Ama bu insanlar, bu şekilde ırkçılığı elde eden insanlar genelde Müslümanlar, Türkler ya da kime karşı ırkçıysalar onun hakkında bilgisi olmayan insanlar. Yani ırkçılığın nedeni, düşmanlığın nedeni birçok bilgisizlikten geliyor. Eğer onlarla temas kurarsanız, bilgisizliklerini giderirseniz öyle olmadığını, aslında çok da özlerinde ırkçı olmadıklarını görüyorsunuz. O kronik ırkçı dediğimiz kısımdan, kesimden olmadıklarını tespit edebiliyorsunuz.
Evet. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde bu düşmanlıklar sadece sokaklarda değil, iş yerlerinde, okullarda, kamu kurumlarında, işte toplu taşıma araçlarında yaygın bir şekilde görülüyor. Son yıllarda Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı hızla yükseldi, bunu görüyoruz haberlerden de. Aslında ırkçılık ve Müslüman karşıtı hastalıklı bir kafa yapısının ürünü değil mi? Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Veda hutbesinde, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap olana hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Siz neler söylersiniz bu konuda?
Tabii ki aynı şey, yani buna itiraz etmem söz konusu değil. Tabii ki hastalıklı bir kafa yapısı, çünkü zaten korkudan besleniyor. Yani bir gerçek var, son 500'de İstanbul'un fethinden sonra tarihi olarak bir korku, bir Türk korkusu, bir Müslüman korkusu Avrupa'da oluşmuş durumda. Hani bunu yatsıyamayız. Ama tamamen tek neden de bu değil, ama bazı korkular, bugün bunu destekleyen farklı korkular var. İnsanların ekonomik korkusu, geçim korkusu artık Avrupa'da olmayan. 2008'e gelene kadar Avrupa'da insanlar çok geçim sıkıntısı yaşayacaklarını düşünmüyorlardı. Böyle bir hayalleri, böyle bir düşünceleri yoktu. 2008 ekonomik krizinin ardından artık böyle bir şeyle karşı karşıya kalabileceklerinden de korkuyorlar. Zaten bencil ya da şöyle söyleyeyim, kişisel, bireysel yetişmiş insan, toplumu çok da düşünmeyen insanlar, paylaşmayı bilmeyen, paylaşmayı sevmeyen insanlar olunca bu da biraz bu İslam düşmanlığını, ırkçılığı destekliyor. Buna neden oluyor. İşte tarihi olarak gelen, dediğim gibi, az önce söylediğim gibi bir korku da onlarda her zaman mevcut. Bunu birebir kontak kurduğunuz zaman görebiliyorsanız, biraz böyle hikayeyi uzattığınız zaman dinleyebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Biraz tarihi bilgisi olanın bir şekilde bir korkusu oluyor. Yeniden işgal edilme korkusu. Örneğin bu Belçika'da şöyle oluyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Belçika Fransa Dijon Kontluğu'na bağlı oluyor, Flaman bölgesi. Fransa Dijon Kontluğu da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası. Yani biz Viyana'da kaybettiğimiz zaman burada Viyana'da kaybettiğimiz günün de yıl dönümünü kutluyor ırkçılar. Neden? Çünkü onlar da o dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bağlı görüyorlar. Onlar da bizlere karşı bir galibiyet elde ettiklerini düşünüyorlar. Bu da bize ne gösteriyor? Bilinçaltlarında o tarihi yapının hala devam ettiğini, var olduğunu gösteriyor. Irkçılığın biraz da buradan beslendiğini görebiliyoruz. Evet. Korku da tabii ki hastalıklı bir yapıya dönüşebiliyor, oluyor da. Buna medyada biraz neden oluyor. Siyasetçiler de var. Siyasetçiler, dediğim gibi, az önce üzerine vurgu yaptığım gibi, kendi hatalarını örtmek için ırkçılık üzerine gidiyorlar, ırkçı söylemlere hemen yöneliyorlar. Hiç alakasız bir zamanda ülke gündeminde hiç yokken bir siyasetçiden ırkçı bir şey duyabiliyorsunuz. İşte bunun en yakın örneğini dün Viyana'da, Avusturya'da gördük. Covid gibi bir bela varken insanlığın başında çıkıp Kur'an Covid'den daha tehlikelidir diyebiliyor bir siyasetçi. Hı hı. Bunu aslında böyle düşündüğü için mi söylüyor, yoksa kendileri bir şeyleri mi ölçmeye çalışıyorlar, ya da işte popülizm yapıyorlar. Popülizm de yapıyorlar. Bunun çünkü oy olarak bir karşılığı var böyle söylemlerin bu dönemlerde.
Evet. Ben de tam bu soruyu soracaktım. Medyanın ne kadar etkisi var bu ırkçılığın yayılmasında diye. Siz de anlattınız. Yani medyanın tutumları bu ırkçılığı körüklüyor değil mi? Kışkırtıcı yayınlar yapılıyor.
Tabii ki buna rahmetli diyelim Edward Said'in de Medyada İslam diye bir kitabı vardı. Yani herkese tavsiye ederim. Orada detaylarıyla göz işliyor onu. Yani medya tabii ki burada çok büyük bir etken. Yani en kötü, yani çok bilinçaltına çok güzel çalışıyor Avrupa medyası. İnsanları nasıl etkileyebileceğini, nasıl kanalize edebileceğini çok iyi biliyor. İslamofobinin bu seviyelere gelmesinde, İslam düşmanlığının bu seviyelere gelmesinde medyanın çok büyük bir etkisi var. Yani bunu göz ardı etmek yani çok imkansız bir şey.
Evet. Şimdi Avrupa demokrasiden bahsediyor, insan haklarından bahsediyor. Fakat bu ırkçı söylemlerde sözde düşünce özgürlüğü üzerinden, demokrasi ve insan hakları çatısı altında yapılıyor. Buna ne dersiniz?
Zaten bu bizim yıllardır mücadele ettiğimiz, hep dile getirdiğimiz, işte o Türkiye'de buna çifte standart olarak Türkiye'nin de söylediği durum bu. Evet, insan hakları beyannamesi var ve Avrupa ülkelerinin anayasalarında, örneğin yaşadığım ülke Belçika anayasasında insan hakları beyannamesinin maddeleri birebir olarak geçirilmiş durumda. Ve insan hakları beyannamesini okuyunca, yani hukuken insanların o beyannamenin hukuken geçerli olduğu bir yerde bir insanın herhangi bir özgürlüğünü kısıtlamak neredeyse imkansız. Buna en basit örneğimiz din özgürlüğü. Biz hep en çok üzerinde çalıştığımız konu. Din özgürlüğü ile ilgili madde insanların bütün ibadetlerini yerine getirmelerini özgürlük sağlıyor. Hiçbir şekilde buna kısıtlama getirilemiyor. Bir tek koşul var, işte devlet güvenliğini tehdit eden noktada. Ama biz bakıyoruz ki işte kurban yasağı getirilebiliyor. Kurban yasağı aslında tamamen hukuksuz bir yasak. İnsan hakları beyannamesi tarafından bakarsak. Zaten birçok anayasaya takılıp kalıyor veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönüyor. Yani bu kadar net kanunlar varken, bu kadar net maddeler varken her zaman bir kılıf uyduruluyor buna. Nasıl kılıf uydurulabiliyor? İşte Belçika kurban yasağını önce deniyor. Sonra din özgürlüğü maddesine takılıyor. Bu sefer hayvan hakları üzerinden gidiyor. Diyor ki işte bu hayvan haklarına aykırı diyor. Yani buradan yeni bir giriş yapıyor. Kendi oluşturduğu maddenin hukukun açıklarını arayıp etrafından dolanmaya çalışıyor. Yeni bir hukuksuzluk oluşturuyorlar. Bunlarla çok karşılaşıyoruz biz bu durumla. Düşünce özgürlüğünde, basın özgürlüğünde de aynı şeyi görüyoruz. Yani şimdi basın özgürlüğü var ama şöyle bir şey. Basının özgürlüğünü ben bunu muhataplarıma her zaman soruyorum. Basının özgürlüğü mü yoksa insanların, kişilerin haber alma özgürlüğü mü söz konusu olan? Yani eğer benim haber alma özgürlüğüm söz konusuysa ben o zaman doğru haber almak zorundayım. Bana doğru haber vermek, dürüst haber vermek de bir mecburiyet o zaman. Çünkü bana kara propaganda yaptığınızda, yanlış bir haber verdiğinizde o zaman benim doğru haber alma özgürlüğüme müdahale etmiş oluyorsunuz. Ama siz o zaman basın özgürlüğü derseniz, eğer bu insanların haber alma özgürlüğüyle bir alakası yok derseniz bu sefer de insan hakları olmaktan çıkıyor. Bu kurumsal bir hakka dönüşüyor. Bir sürü çelişki var Avrupa'da insan hakları beyannamesi üzerinde. Ama yani işin temelini bilince, işte UNESCO'nun ilk müdürünün Avrupa İnsan Hakları beyannamesini daha yazmadan önce bir söylemi var. Bu tarihi bir belge yani bir şey değil. Bir ütopya veya uydurma veya bir, nasıl söyleyeyim, bir komplo değil yani. Şöyle diyor: biz insan hakları beyannamesini yazarken yeni bir din oluşturacağız. Bütün dinleri içerisinde kapsayacağız ama biz kendimiz bir din oluşturacağız. Avrupa'da maalesef Rönesans'tan beri hep böyle bir yeni bir din oluşturma, dinin yerini doldurma çabaları var. Bu da hep çelişkilere neden oluyor. İşte yazılan insan hakları beyannamesi çelişkilere neden oluyor. Bir çifte standart oluyor. Mutlaka oluyor. Sistemde bir yanlışlık var. Roger Garaud'i diyor, evet sistemde bir yanlışlık var diyor Fransız düşünür. Ve Avrupa bu yanlışlıklardan dolayı bir gün çökecek. Avrupa'yı da kurtaracak olan İslam'dır diyor. Eğer Avrupa İslam'la kucaklaşabilirse kurtulacaktır, yoksa batacaktır diyor. Kendisi Fransız Komünist Partisi. alimlerindendi. Sonra 70'li yaşlarda Müslüman oldu. 90 yaşı civarında rahmetli oldu. Çok büyük bir düşünürdü. O da öyle diyor mesela.
Umuyoruz ki dünyaya adil bir düzen gelir, insanlar feraha kavuşur, herkes rahat eder, kimse ayrıştırılmaz, herkes mutlu olur, böyle diliyoruz. Bu gelen haberler hepimizi üzüyor. İşte George Floyd olayı, nefes alamıyorum dedi ve bu hafızalarımıza, kulaklarımıza kazındı maalesef. İnşallah bundan sonra böyle olaylarla karşılaşmayız.
İnşallah karşılaşmayız ama işte bu tip olayların böyle havasına kapılıp da hareket etmekten ziyade, hani olan bir olayla birlikte hemen harekete geçmekten ziyade, bunların zaten yavaş yavaş geliyorum diyor bazı şeyler. Bunlara toplumsal olarak tepki vermek, doğru demokratik mercilere toplumsal tepkileri ulaştırmak, oralarda çalışma yapmak, emek vermek gerekiyor. Özellikle biz Türklere ben çok görev düştüğüne inanıyorum. Hani bayraktarlık yapma görevimiz var. Böyle bir tarih ya da bugünkü konjektür de bize bunu biraz yüklüyor ama bu konuda maalesef çok gerideyiz. Elimizde bir malzeme var Avrupa Türkleri olarak ama o malzemeyi kullanma iradesi yok. Hep olaylar olduktan sonra tepkiler veriyoruz. O da bir şeyleri engellemiyor. Belki olacak olan bazı şeyleri belki geciktirebiliyor.
Evet. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dilerseniz biraz da Türk diasporasından konuşalım. Think Out Düşünce Kuruluşu'nun da Türk diasporası ile ilgili çalışmaları var. Neler yapıyorsunuz? İsterseniz bunlardan bahsedelim.
Ya biz daha çok farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz Türk toplumu içerisinde. Ben şimdi diaspora kelimesini kullanmıyorum. Aslında o kelimeyi buralarda ilk telaffuz etmiş olan insanlardan birisiyim ama kullanmıyorum. Çünkü ödünç kelimelerle, ödünç kavramlarla ileriye gidebileceğimizi düşünmüyorum. Kendimize ait bir şey olmalı. Evet, gurbetçi psikolojisinden kurtulmalıyız artık. Bu isim artık kullanmamalıyız ama diaspora da bize çok uygun bir kelime değil. Ama evet. Türk toplumu, Avrupa Türk toplumunda biz farkındalık oluşturmaya, işte uluslararası kurumlarda neler oluyor, neler gidiyor, haklarımız nerelerde nasıl aranabiliyor ya da neler yapmak gerekiyor, sivil toplum kuruluşlarının nasıl çalışmalı ve hangi alanlarda çalışmalı, bu konularda bilgi vermeye çalışıyoruz.
Hı hı. Şu anda Avrupa'da Türklerin en çok karşılaştığı sorunlar nelerdir? Buna yönelik bir çalışmanız var mı?
Ya aslında bu şu anda hedeflediğimiz çalışmalardan bir tanesi, çünkü çok geniş kapsamlı, birkaç belki bir veya iki üniversiteyle birlikte çalışmak gereken bir konu. Hı-hı. Çok farklı. Türkler aslında biraz böyle sorunlarla baş etmeyi bilen bir halk, Türk toplumu. Tamam, bir sürü sorunla karşılaşıyor ama sorunlarla baş etmeyi bilen bir halk. Ama ana sorunlarımızın başında şu an için imamlar meselesi, imam gelip gidememesi, artık bu bir sorun, psikolojik olarak toplumu etkileyen bir sorun. Türkiye ile olan siyasi ilişkilerde Türk toplumu üzerinde bir şekilde baskıya neden oluyor. Bir Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı da yine burada bir Türkler üzerine bir düşmanlığa neden olabiliyor. Bu tip sorunlarımız var şu an için ama daha çok detaylı bir çalışma henüz yapmadık ama üzerinde çalışıyoruz.
Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde malumunuz 11 Eylül saldırıları olmuştu. Bu 11 Eylül saldırılarından sonra Batı'nın Müslümanlara ve İslam'a bakış açısında bir kırılma, bir değişme olduğunu gördük. Aslında bu bir bahaneydi. Müslümanlara ve İslam karşıtlığına bir kılıf bulabilmek için 11 Eylül saldırısını gerçekleştirdiler. İnşallah Müslümanlar da bu konularda uyanık olurlar, birlik ve beraberlik içerisinde olurlar. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız birlik, beraberlik içerisinde olurlar ve kendileri hakkında yapılan oyunlara karşı savunmalı olurlar diyelim ve burada sizinle söyleşimize son verelim.
Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.
Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim tekrar. İyi yayınlar.
Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz Bekir Bey. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. İyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Think Out Onursal Başkanı Sayın Bekir Güneş telefon hattımızdaydı. Irkçılığı, İslamofobiyi konuştuk. Hayatın Sesleri devam ediyor.
sesini, seslen ki gönül yar gelsin. Giy aşkın elbisesini, süslen ki gönül yar gelsin. Yüzünü yara döndükçe, yanasın gönül yandıkça. Yüzünü yara döndükçe, yanasın gönül yandıkça. Geçen günleri andıkça, isten ki gönül yar gelsin. İsten ki gönül yar gelsin. Yar gelsin, yar gelsin. İsten ki gönül yar gelsin. Yar gelsin, yar gelsin. Seslen ki gönül yar gelsin. İsten ki gönül yar gelsin. Yar gelsin, yar gelsin. İsten ki gönül yar gelsin. Yar gelsin, yar gelsin. Seslen ki gönül yar gelsin. İsten ki gönül yar gelsin. Yar düşen de gurbet ele, özlemini getir dile. Özlem yağmurları ile ıslan ki gönül yar gelsin. Turani'm otağına, gonca gülün et bağına, dolu dizgin aşk dağına, yaslan ki gönül yar gelsin. Yaslan ki gönül yar gelsin. Her denene kanma artık, her güzele yanma artık. Daldan dala konma artık, uslan ki gönül yar gelsin. Yüzünü yara döndükçe, yanasın gönül yandıkça. Yüzünü yara döndükçe, yanasın gönül yandıkça. Geçen günleri andıkça, isten ki gönül yar gelsin. İsten ki gönül yar gelsin. Yar gelsin, yar gelsin. Uslan ki gönül yar gelsin. Yar gelsin, yar gelsin. İsten ki gönül yar gelsin. Seslen ki gönül yar gelsin. Yar gelsin, yar gelsin. Uslan ki gönül yar gelsin. Yar gelsin, yar gelsin. İsten ki gönül yar gelsin. Seslen ki gönül yar gelsin. Yar gelsin, yar gelsin. Uslan ki gönül yar gelsin. Yar gelsin, yar gelsin. İsten ki gönül yar gelsin. Seslen ki gönül yar gelsin. Yar gelsin, yar gelsin. Uslan ki gönül yar gelsin. Yar gelsin, yar gelsin. İsten ki gönül yar gelsin. Seslen ki gönül yar gelsin.
Huzuru hayat.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor. Efendim, bu pandemi günlerinde belki de üzerinde en çok durduğumuz konulardan birisi temizlik, hijyen, çevre temizliği. İşte bu konuları konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel telefon attığımızda. Zehra Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Nasılsınız hocam?
Allah'a şükür çok iyiyiz. Bugünleri tabii ki bir yandan değerlendiriyoruz. Bir yandan onun da kendine göre avantajları var. Onlardan faydalanmaya çalışıyoruz.
Evet.
Zorluklarına da sabrediyoruz.
Evet. Allah afiyet versin. İnşallah Amin. Güzel günlere kavuşuruz hep birlikte. Böyle dua ediyoruz.
İnşallah.
Hocam temizlik diyoruz. Temizlik imanın yarısıdır buyuruluyor hadisi şerifte.
Evet.
Dinimiz temizliğe nasıl bakıyor? Çevre temizliğine nasıl bakıyor? Dilerseniz sohbetimize böyle başlayalım.
Evet. Yani genel olarak temizlikten bahsedecek olursak tabii ki Allah-u Teala temizlenenleri çok sevdiğini ifade buyuruyor. Birçok ibadetin temelinde de vücut temizliği gerekiyor, çevre temizliği gerekiyor. Mesela namaz kılabilmek için hadesten taharet dediğimiz, necasetten taharet dediğimiz vücudumuzun, kıyafetlerimizin, namaz kılacağımız mekanın temiz olması gerekiyor. Sağlık konusunda bize zarar verecek şeylerden uzak olmamız gerekiyor. Kuyuların eski dönemde düşünürsek temiz olmaları, temizleyici olmaları çok önemseniyor. Dolayısıyla yani aslında bu temizliği sağlamak için çevremizin de temiz olması lazım. Mesela Peygamber Efendimiz kuyulara belli mesafelerde hayvan ağlarının bulunmasını istemiyor. Suların ve insanların gelip geçtiği yerlerin kirletilmemesini, çok affedersiniz oralarda tuvalet ihtiyacının giderilmemesini istiyor. Yani insan sağlığıyla ilgili birçok şey aslında temizliğe bağlı. Dolayısıyla bizim temizliğe riayet etmemiz sağlığımızı korumamızı da sağlayan ve Allah'ın bizi sevmesini sağlayan çok yönlü faydaları olan bir davranış biçimi.
Evet. Hocam bu son günlerde maskelerin sokaklara atıldığını görüyoruz. Aslında sağlık açısından çok büyük tehlike arz ediyor bizim için. Bunun dini yükümlülüğü nedir?
Yani demin de ifade ettiğim gibi Peygamber Efendimiz yol üstünde insanların geçeceği yerlerde zararlı, insanlara tehlikeli olabilecek atıkların bırakılmasını yasakladı. Ve onların büyük bir yanlış yaptıklarını ifade etti. Bu maskeler herhangi bir maske temizlik amacıyla kullanılmış şeyler de değil. Mikrop barındırdığı için, virüs barındırdığı için onları biz elimizi bile dokunmadan o maskenin lastiklerinden tutup bir poşete koymamız, hatta normal poşetimize bile atmamamız gerekiyor. Tabii atıkların konulduğu yerlere mümkünse değilse bir poşetin içinde normal çöpe atmamız gerekiyor. Bu virüsün her tarafa yayılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bizim sebebimizle bir insan hastalanırsa bu virüslerden etkilenip biz kul hakkına girmiş oluruz ve çok büyük bir vebaldir. Allah-u Teala birçok yanlışımızı affedeceğini ifade ettiği halde kul hakkıyla benim huzuruma gelmeyin ifade buyuruyor. Ve bu sebeple bizim de özellikle mikrop taşıyan şeyleri, tıbbi atık olan şeyleri bırakın yola atmak, çöpün içine bile öyle açıkça atmamamız gerekiyor. Hı-hı. Tedbir alıp ondan sonra çöpe atmamız gereken şeyi insanların dolaştığı yerlerde atıyorsak bu çok büyük bir vebaldir dinen, kul hakkıdır. Bunu bilmemiz gerekiyor bir insan, bir Müslüman olarak.
Evet. Vebale girdiğimizin bilincinde olursak tabii ki bu maskeleri sokaklara tabii değil ki çöplere atarız. Çünkü insanların bu vesileyle sağlıklarını tehdit ediyoruz. Belki o tabii bizim ki soluduğumuz maskelerde virüs var. Ona basan tabii insanlar ellerini götürecekler belki
yani
de, değil mi?
O yüzden takıyoruz zaten. Bizde varsa bir başkasına bulaşmasın. Belki doktorlar hep hatırlatıyor. Belki biz virüs taşıyoruz ama semptomlar olmadığı için hastalığımız gözükmüyor. Evet. Bu hastalığı bulaştırmayalım diye maskeyi takıyoruz. Sonra bütün virüsleri toplayıp onu da insanların toplu halde kolay ulaşacak şekilde yerlere atıyoruz. Bu yani bir insanın yüzüne solumak gibi, yüzüne hapşırmak gibi ve bir süre biriktirdiğimiz şeyleri atıyoruz oraya. Çok büyük bir tehlike gerçekten.
Evet. Hocam temizlik gerçekten çok önemli. Hele ki bu zamanlarda önemi 10 kat daha da arttı diyebiliriz.
Evet.
Mikroplardan, virüslerden korunmak için bizim için elzem. Fakat bu temizliği abartanlar da var. Mesela biz elimizi 2 kere, 3 kere yıkarken 5 kere, 10 kere yıkayıp da hala temiz hissetmeyenler var. Bu da tabii ki evet, zaman israfına, su israfına sebep oluyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
Yani şimdi Allah-u Teala ayet-i kerimelerde siz insanlar içerisinden çıkarılmış orta bir ümmetsiniz buyuruyor. Peygamber Efendimiz de Müslüman orta yolu takip eder. Her şeyin iyisi ortasıdır. Yani aşırılıklar her zaman yanlıştır ve insana zarar verir. Bahsettiğiniz şeyler de bir zarar. Mesela suyun israfı, sabunun israfı, ellerimizin yıpranması. Ama bundan daha zarar olan, israf olan şey psikolojimizin bozulması. Biz tedbirlerimizi alacağız. Doktorlar bizim korunmamız için gerekli bütün tedbirleri defalarca açıkladılar, anlattılar. Diyorlar ki 20 saniye elinizi yıkamanız yeterli, sabunla yıkamanız yeterli. Evet. Yıkamayacağımız yerlerde dezenfektanlar var, artık çanta boyları yapıldı. Onları kullanmamız yeterli. Tedbirleri alıp ondan sonra da tevekkül halinde olmak, bunu hayatımızı karartmasına izin vermemek lazım. Çünkü biz ne kadar tedbir alırsak alalım, bazen küçük bir anda bir boşluk olup oradan da virüs alabiliriz. Dolayısıyla bu konuda takıntıya dönüştürmemek lazım. Evet. Hem vücudumuzu israf etmeyelim, hem ruhumuzu hasarlandırmayalım. Yani çok önemli şeyler bunlar.
Evet. Şimdi diyoruz ki ellerimizi sabunla yıkayacağız. Sabunu bulamadığımız evet, yerler de olabilir. Belki el dezenfektanları var. Onlarla evet, ellerimizi de hijyenli hale getireceğiz. Peki ikisini de bulamadık diyelim. Toprakla o necaseti giderebilir miyiz? Elimizde şayet necaset varsa.
Yani tabii ki oradaki şeyleri giderebilir, üstündekileri, ama hani bir hijyen sağlamak için de doktorlar sabun diyorlarsa sabunu kullanmamız, küçük şeyler, artık çantamıza atabileceğimiz boyda kolonyalar, dezenfektanlar her yerde, ulaşabileceğimiz yerlerde var. Belki bir ıslak mendil olması çantamızda, ama yoksa da elimizi ağzımıza yüzümüze sürmememiz, dikkatli olmamız, eve gidince de ilk imkanı bulduğumuzda da elimizi yıkamamız daha uygundur diye düşünüyorum.
Evet. Hocam bir de merak ettiğim şöyle bir konu var. Bu pandemi döneminde çokça görüyoruz. İnsanlar evlerine kapandılar. Evet. Evlerimize kapandığımızda çevrenin o kadar güzelleştiğini gördük ki çok güzel bir denge var. Şahane bir evet, denge. Sular temizlendi. Ağaçlık, yeşillik alanlar tertemiz. Evet. Ama insan hayata dahil oldu, her yeri kirletti.
Evet.
İnsanoğlu bu çevreye verdiği zarardan dolayı nasıl bir mesuliyete sahip?
Şimdi bakın, ayet-i kerimede Rum suresinin 41. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Yani biz aslında yaptığımız yanlışların cezasını bir anlamda çekiyoruz. Çevre kirleniyor, sular kirleniyor. Bu defa nasıl bir sağlıklı su bulacağız, nasıl sağlıklı bir yiyecek bulacağız, bunun derdine düşüyoruz. Psikolojimiz bozuluyor. Belki bu kirlenen sulardan bir takım hastalıklar yayılıyor. Ve biz mutsuz, huzursuz, ne yiyelim, onda şu ilaç var, bunda hormon var. Ruhumuzu da hasta ediyor bu kaygılar, endişeler. Ama şöyle de düşünmemek lazım. Yani insan olmadığında tabiat çok daha güzel. Öyle olsaydı Allah-u Teala insanları yaratmazdı. Bizim gayemiz yeryüzünü imar etmek, bozmak değil. Şöyle şeyler okudum ben. İnsanlar olmadığında, geri çekildiğinde bir takım hayvanların ortada çok fazla çoğaldığı ve tehlike arz ettiği, mesela yılanların falan. Dolayısıyla bizim öyle bir sorumluluğumuz da var. Yani tabiatı da başıboş bırakmak gibi bir çekilip kenara seyredemeyiz.
Öyle bir yok tabii.
Yok. Bizim görevimiz Allah-u Teala'nın halifesi olarak yeryüzünü imar etmek. Bir bozukluk varsa onu gidermek. Sulamak gereken bir yer varsa onu sulamak. Budamak gerekiyorsa budamak. Yani bunlar yanlış şeyler değil. Önemli olan o içinde bulunduğumuz tabiatı bizim malımız gibi görmemiz. Halbuki bize emanet. Biz her şeyi sınırsız tüketebileceğimizi düşünürsek o zaman çevreye zarar veriyoruz.
Evet.
Yoksa Allah-u Teala yeryüzündeki her şeyi bizim emrimize amade kıldı. Ama bunları biz sahibi değiliz, emanetçisiyiz. Bu şuurda biz yaklaşırsak, biz ormanı da güzel kullanırız, suyu da temiz kullanırız. Onların da bir ruhu olduğunu hissetmemiz çok önemli. Peygamber Efendimiz o yüzden Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz diyor. Sanki bir canlı varlık gibi onun da ruhu var, onun da duyguları var. Yani o gözle bakarsak biz tabiattaki varlıklara onları ziyan edemeyiz, israf edemeyiz. Çünkü yerlerin, göklerin o muhteşem uyumu, kainatı oluşturan sayısız sistem var. Onların ahenkli bir bütünlük içinde işlemeleri, hayatlarına devam etmeleri, bu varlıklar aleminin göz alıcı estetiği, bir güle bakıyoruz, ne kadar güzel içimiz böyle hoş açılıyor. Duygular kaplıyor.
Evet.
Bir kelebeğe bakıyoruz, bir böceğe bakıyoruz, ne hikmetler var. Yani bu gözle baktığımızda tabiatta biz bir çiçeği dalından gereksiz yere koparamayız, bir hayvana zarar veremeyiz. Çünkü onlarla güzel tabiat, çevre ve biz bu çevrede tek başımıza yaşamıyoruz. O canlılarla, cansız sandığımız varlıklarla bir bütün olduğunda dünya, yeryüzü güzel, anlamlı.
Evet.
Biz olmasak da o eksik kalacak. Oradaki bir hayvan, bir çiçek, bir böcek olmadığında da eksik kalacak.
Evet. Hocam aslında her konuda olduğu gibi temizlik hususunda da bir farkındalık oluşturmak gerekiyor ki insan bedenini temiz tutsun, çevresini temiz tutsun.
Evet.
Bir yazar şöyle demişti, bir insanın kültürlü olup olmadığını şuradan anlıyorum. Yere çöp atıp atmadığına
evet.
bakıyorum, yere tükürüp tükürmediğine bakıyorum. Kültür düzeyi burada ortaya çıkıyor demişti.
Evet, çok haklısınız Mustafa Bey. Hani bu şey, korona bize bir ders oldu, birçok şey çıkaracağız, sonuç çıkaracağız bunlardan falan diye konuşuldu ama öyle olmadığını maalesef birkaç fotoğraf gördüm. Üzülüp paylaşan birisini Twitter'da. Çekirdek kabukları birikmiş, yığılmış. Hani içerideyken ne dedik? Bir dışarıya çıksak kıymetini anladık. Bir ağaç altında oturmanın, bir temiz hava almanın. Ama demek ki anlamamışız ki çekirdekleri yiyip kabuklarını evet, bulunduğumuz maalesef. Yere atabiliyoruz. Yani bizden sonra oraya gelecek insanın göz zevkini, oranın kirlenmesini, orayı temizlemeye emek veren insanların emeğini biz yok sayıyoruz. Aynı şey bize karşı yapılsa kendimizi iyi hissetmeyiz. Bu duygu çok önemli. Peygamber Efendimiz mümin kardeşinizin için istemediğiniz, kendiniz için istemediğiniz, istediğiniz mümin kardeşiniz için istemedikçe gerçek anlamda mümin olmazsınız diyor.
Evet. Hakikaten
yani mi? Sadece kendimiz için yaşayamayız biz.
Tabii sorumluluklarımız var diğer canlılara karşı. Bir de bize verilen emanetlerin de farkında olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii.
Bu beden emanet.
Tabii ki.
Bu bedeni acaba ben hor mu kullandım yoksa Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde mi kullandım? Diğer canlılara iyi davrandım mı? Çevremi bu şekilde temiz tuttum mu? Bunlardan da hesaba çekileceğimi düşünüyorum.
Tabii imar etmekten sorumluyuz biz. Peygamber Efendimiz Medine gibi bir yerde bir gazveden dönerken bir yere uğruyor. Diyor ki bu bölgede diyor bir ağaç kesen yerine bir ağaç diksin diyor. Onun üzerine kısa sürede orada bir orman oluşuyor. Medine gibi bir çöl ikliminde düşünün. Yani biz zarar vermeden düzenli kullandığımızda çok önemli. Her şey yerine geliyor. Mesela
evet.
Peygamber Efendimiz bir ağaç dikmenin bir ibadet olduğunu ifade ediyor. Bir Müslüman bir ağaç diker de onun o ağacın yemişinden insanlar yerse bu onun için bir sadakadır diyor. Yabani hayvanlar yerse onlar da sadaka, o kişi için sadakadır diyor. Kuşlar yese bile onlar bile sadakadır diyor. Yani bir ağaç dikmek, gölgesinde insanların ferahlamasını sağlamak bunlar hep ibadet. Biz hani ibadetleri namaz, abdest, oruç, hac gibi ibadetlerle sınırlı sanıyoruz. Ama bize ecir kazandıran birçok ibadet var. Bunlardan birisi de çevremize duyarlı olmak. İnsanların buradan geçerken ne hissedecek? Acaba ben bu çevreyi böyle görmek ister miydim bir başkası kirletse diye bir yerden ayrılırken, piknik yaptığı yerden veya oturduğu bir banktan kalkarken bunu da düşünmesi lazım. Başkalarına düşünmeyen, değer vermeyen insana da Rabbimiz de değer vermiyor.
Evet. Geçenlerde bir kitap okudum. Çok ilgimi çekti, çok duygulandım. Ramazanoğlu Mahmut Sami Efendi'nin hayatını anlatan bir kitaptı. Şöyle evet. diyor, bu büyük alim, bu büyük veli şöyle yaparmış. Bir yere girdiği zaman orayı eğer pis görürse, kirlenmiş görürse orayı temizleyip de çıkarmış ve talebelerine de şayet böyle bir durumla karşılaşırsanız Müslümana düşen vazife orayı temiz şekilde bırakıp çıkmaktır dermiş. Bu evet. benim çok dikkatimi çekti. Hakikaten böyle yapsak dünya güzelleşir, her şey değişir.
Tabii tabii. Yani zaman zaman bu konuda gönüllü olan insanlara şahit oluyoruz. İşte sahiller kirlenmiş. Eline bir poşet alıyor, bir torba alıyor. Bir başkasının kiri bıraktığı pislik diye düşünmüyor. Onları topluyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Aslında bir Müslümanın ayıbını örtüyor. Peygamber Efendimiz onu da Müslümanın ayıbını örtün. Allah-u Teala da ahirette bir ayıbını örter diyor. Oradaki o bırakılan çöp, çevreyi kirleten şeyler onu yapan insan için bir ayıp aslında. İşte bahsettiğiniz alim gibi bir başka Müslüman kardeşinin ayıbını örtüyorsa bir insan, Allah-u Teala da inşallah onun bir ayıbını örtecek ahirette. Bu da Peygamber Efendimiz'in bize mucizesi. Hem çevremiz açısından bir çok güzel bir davranış, hem de bunun Allah katında da bir değer olduğunu bilmek, o da ayrı insanı motive eden bir şey. Hem çevrenizi güzelleştiriyorsunuz, hem de bundan dolayı bir mükafat alıyorsunuz. Aslında evet. yani dinimizi bilsek ayrıntılarıyla ve bunları hayatımıza uygulasak herkes ne kadar mutlu olacak, ama biz maalesef bu konuda eksiğimiz var. Rabbim hepimize şuurlanmayı bu konuda nasip etsin inşallah.
Evet. Allah cümlemizi, hayatımızı ve kendimizi olgunlaştıracak manevi olgunluğa ulaşmayı nasip etsin diyelim ve bu şekilde sohbetimizi sonlandıralım. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz sizlere. Bizi aydınlattınız.
Rica ederim. Rica ederim. Ben de inşallah çevrenin kıymetini bilen ve dolayısıyla daha da güzel bir çevrede yaşayan insanlar olmamızı niyaz ediyorum. Rabbim bizleri burada güzel mekanlarda ağırladığı gibi cennetinde de güzel çevreleri.
Amin. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel telefon hattımızdaydı. Temizliği ve çevre temizliğinin önemini konuştuk. Efendim, böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte Hayatın Sesleri'nde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.